zafer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir şeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 1 Haziran 2022 günlerden çarşamba, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Gündem yine yüklü. Rusya'nın Ukrayna operasyonu, küresel yankıları var. Size özetleyeceğim hem cepheden gelen son haberleri ama Ukrayna ordusunun durumu çok parlak gözükmüyor. Zelenski de bunu dile getirdi. Kayıplara atfen yaptı. Amerika Başkanı Joe Biden New York Times'ta bir makalesi var. Gerçekten dikkat çekici. Dün tabii saat farkı var. Ben bugün fark ettim makaleyi. Uzun menzilli, yani Ukrayna'nın Rusya topraklarını vurabilecek, yani savunma yardımı yapacağız ama bu tarz olmayacak vurgusu açıklaması gelmişti zaten Amerika'dan. Ne yapacak Ukrayna'da, ne yapmayacak başlıklı dikkat çekici bir makalesi var. Belli noktalarda bir takım sinyaller içerdiği kanaatindeyim. Aktarmaya çalışacağım sizlere. Tabii Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği tartışmaları Türkiye bağlamında Cumhurbaşkanı'nın bu konuyu vesile ederek Türkiye'nin bir takım koşullarını ortaya koyması bugün TBMM grup toplantısındaki açıklamalarında da vardı. Diplomatik temasların sürdüğü anlaşılıyor. Bu konunun tabii Batı'da yankılanması var. Buna dikkat çekeceğim. Putin'in Türkiye ziyareti hep konuşuluyor ama tarihi hala belli değil, onu belirtmek lazım. Bugün biraz dikkatimi Avrupa'ya çevireceğim. Almanya'ya bakacağız. Bir ayı aştı. Almanya'ya bağlanacağız. Programın ikinci yarısında dikkat çekici bir biçimde Alman ordusu güçleniyor, güçlendiriliyor. Olaf Scholz'un da bu hafta Bundeswehr'in, Almanya ordusunun Avrupa'nın en büyük ordusu olacağı, gücünü arttıracağı ve NATO'nun tabii ki bu arada Türkiye'nin de NATO içerisinde ordusuyla nam salmış bir güç olduğunu hatırlayalım. Dikkat çekici açıklamaları var. Tabii Ukrayna'ya yardımla ilgili yeni açıklamalar da var ama biraz da gölgelenmiş durumda. Ellerindeki stokların verilmesi, eğitimleri derken pek çok tartışma var burada ve bu tartışmalarda tabii belki İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana tarihsel olarak Almanya'nın askeri anlamda güçlü olmasına dair bir çekince her zaman dile getirilir. Artık başka noktalara evriliyor gibi gözüküyor. Tabii Yeşiller Partisi'nin çok önemli bir rolü var. Avrupa'nın belki en militarist örgütü haline geldi Yeşiller Partisi. Bunları konuşacağız. Almanya'ya bağlanacağız. Osman Çutsay konuğum olacak. Yeni Posta'nın yazarı, aynı zamanda gazeteci yazar. Oradaki tartışmaları almaya çalışacağız. Ukrayna krizi vesilesiyle vardığı yeri. Tabii AB liderler zirvesi sonrası petrol ambargosu, sadece deniz taşımacılığı yoluyla sınırlı olması bir takım ülkeleri rahatsız etti. Ayrıca imtiyazlar alanlar var, kesemiyorlar. Durum çok da parlak değil ama çok da kararlılık ifade ediyorlar kademeli olarak. Peki Rusya petrolü nereye satacak tartışmaları burada mevcut. Asya'dan notlar var. Sergey Lavrov yine uluslararası ilişkileri diğer ülkelerle Batı bloğu dışında tesis için kolları sıvamış durumda. İslam İşbirliği Teşkilatı ile temasları vardı. Oradan mesajları var. Ayrıca Çin'le ilgili bu dikkat çekici mesajları var. Rusya-Çin ticaretinin arttığı bilgileri var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Türk dış politikasında da Cumhurbaşkanı'nın Suriye, Yunanistan, artık iki konu öne çıkıyor. İsveç ve Finlandiya'nın üyelikleri vesilesiyle. Bunları da aktarmaya çalışacağım. Bir de tabii sığınmacı meselesinde Amerika'nın BM Büyükelçisi Türkiye'ye gelecekmiş. Tam tarihi vermiyorlar ama 1-2 Haziran ya bugün ya yarın gelecek, öyle gözüküyor. Diplomatik kaynaklara göre sınırı ziyaret edecek. Göçmen meselesi, sığınmacı tartışmaları var. Onunla ilgili mesajları olacak. Onları da aktarmaya çalışacağım. Programın ikinci yarısında da Osman Çutsay'a bağlanacağız. Almanya nereye doğru gidiyor, nereye koşuyor? Sosyal Demokrat liderliğinde değerlendirmelerini alacağız. Başlamadan frekanslarımızı tekrar edelim. Karasal frekanslar İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2. Bunun dışında Telegram'dan yayınımızı izleyebilir, dinleyebilirsiniz canlı yayını. Linki paylaştım Twitter hesabımdan. Radyomuzun web sitesi üzerinden, Türkiye'nin her yerinden de dinleyebilirsiniz. Diyelim başlayalım Eksen'e. Evet, sahadan bilgiler Donetsk cephesinde Ukrayna ordusunun büyük bir kan kaybı yaşadığına işaret ediyor. Dün Severodonetsk'teki azot fabrikasında kimyasallarla dolu bir konteynerin Ukrayna ordusu tarafından havaya uçurulduğu bilgileri geldi. Bunun dışında tabii Rusya Federasyonu'nun Donbas ve Donbas'taki cumhuriyetler, Donetsk ve Lugansk cumhuriyetlerinin birlikleriyle birlikte ele geçirdiği yerlerde hareketlilik var. Zelenski, Ukrayna'nın lideri görmüyoruz diye Herson bölgesinden açıklama geldi. Donbas'ta zaten hiçbir zaman iç savaş başladığından beri sandık kurulmamıştı. Onlar Zelenski'yi zaten seçmemişlerdi 2014 darbesinden sonra, ama tabii Herson bölgesinde artık yeni bir idare oluşmuş gibi gözüküyor. Hatta Melitopol kentinde örneğin burada Zaporijya bölgesinde Melitopol, burada Rusya vatandaşlığı için başvurular için kuyruklar oluştu. Yani aslına bakarsanız Ukrayna'nın hakikaten Rusya'nın bu operasyon öncesinde Batı'yla Minsk anlaşması uygulansın diye bastırırken Ukrayna'nın devletlilik haline yönelik yaptığı vurguların aslında sonuçlarını da görmüş oluyoruz. Referandumlar tabii oranın tarihsel hafızası ve pratikleriyle de alakalı bir biçimde referandumlar yoluyla halkın istediğini yapmak şeklinde de sunuluyor. Onu da belirtmek gerekiyor. Kırım'la tabii bağlandı bu Donbas'ın güney hattı. Bu operasyon sayesinde Kırım bölgesi özellikle susuzluktan kavruluyordu. Şimdi artık ürünlerin oralardan gidip gelmesi, işte Mariupol limanından tarım ürünlerinin taşınması gibi gibi pek çok tartışma var. Bu koşullarda Zelenski'nin açıklamaları Newsmax kanalına konuşmuş Ukrayna lideri. Doğu'da, Donbas'ı kastediyor, durum oldukça zorlu. Günde 60 ila 100 askerimiz ölüyor, 500 civarında askerimiz de yaralanıyor demiş. Çok yüksek bir rakam, günlük rakam olarak baktığımız zaman hakikaten. Eşi de konuşmuş Zelenski'nin, 9 yaşındaki oğullarının babasına askeri konularda danışmanlık yaptığını söylemiş. Gerçekten çok acayip. Yani bu bir PR'sa da daha da acayip bir durum çıkıyor ortaya. Bu arada Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada bu insan hakları komiseri Ludmila Denisova'nın görevden alınması yönünde oy kullanmış, gelen bilgilere göre kapalı oturumda. Rusya Federasyonu'nda o ombudsman gibi bir şey bu. Rusya Federasyonu'nda da bir ombudsman var. Geçtiğimiz aylarda özellikle Rusya askerlerin esir düşenlere insani muamele yapılması çağrıları yapmıştı Denisova'ya. O da reddetmişti bu çağrıları. Anlaşma yok bu konuda gibi şeyler söylemişti. Bir de işin din boyutunda gelişmeler var. O da Rus Ortodoks Patriği Kiril'e yaptırım uygulanması için Ukrayna parlamentosunda girişimler oldu. Donbas'ta da bir takım piskoposluklar, biz artık Ukrayna Ortodoks Kilisesi'ne bağlı değiliz diyorlar. Gorlovka ve Slavyansk'ta böyle kararlar alınmış gözüküyor. Dün aktardım mı şimdi aklım karıştı o 35 bin şeye bakmaktan. Britanya'nın The Times gazetesi Rusya propagandistleri kötüye kullanıyorlar diyerek Azak taburu, meşhur neo-nazi Azak taburunun artık nazizmden kalma sembolleri kullanmayacağını, logosunu değiştireceğini, daha doğrusu en önemli logosu bitti artık, pop nazizm diye dünyaya bu kriz vesilesiyle pazarlandı. Bunu değiştirme zorunda kalmış. Vah vah, hakikaten yani. Bu arada nazi sembollerinin kötüye kullanımı nasıl bir şey oluyor onu pek çözmek mümkün değil ama hakikaten nazi, neo-nazi ideolojisini ısrarla kendileri de dile getirenlerin nazi sembollerini kullanmaları ve Rusya taraftarlarının da bakın bunlar bu sembolleri kullanıyor demeleri karşısında mağduriyet oluşuyor ve logo değişiyor. Gerçekten çok çok acayip bir dünyada yaşıyoruz. Bu krizin başından beri iyice gözümüze giriyor. Sergey Lavrov'un İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri'yle görüşmesinde yaptığı açıklamalar var. Dünya çok kutuplu hale geldi ama Batılılar bunu kabul etmek istemiyor. Engellemeye çalışıyorlar. Ukrayna'yı bahane ediyorlar diyor. Sovyetler Birliği'ne verdikleri sözleri de tutmadılar, genişleme sözlerini. Ve o yüzden de bu krizleri yaşıyoruz. Ama İslam dünyası, Arap Birliği, Körfez ülkeleri bu krizde dengeli bir tutum aldı. Vurgusu yapmış. Dikkat çekici bu. Patrushev, Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patrushev'in açıklamaları var. O da Rusya'da bir görüşte o çünkü yani Polonya ile ilgili son dönemde Ukrayna ve Polonya yönetimleri arasında pek çok anlaşma yapıldı. Bir Polonya devletinin Ukrayna'nın batısını yutması meselesi onu gündeme getirmiş ve Ukrayna'nın parçalanması için birçok devletin aktif çalışmalar yürüttüğünü söylemiş. Bu krizden en zararlı çıkanın Ukraynalılar olduğu maalesef ortada ve çok açık. Bir de The Guardian'da dikkatimi çeken bir yazı oldu. Bu dünya demokrasi algısı anketinde Rusya hakkında olumsuz görüşler daha ziyade batılı liberal demokrasilerle sınırlı. Tabii oradaki medya, ana akım, kanaat önderlerinin de tabii etkisi olsa gerek burada. Ama dünyanın geri kalanında bir polarizasyon var batı demokrasileriyle. Rusya'ya o kadar da olumsuz bakmıyorlar. Pek çok ülke de sıralamışlar. Mesela ambargolarla kesilmesi ilişkilerin Yunanistan, Kenya, Türkiye, Çin, İsrail, Mısır, Nijerya, Endonezya, Vietnam, Cezayir böyle gidiyor. Kesilmemesi gerekiyor görüşü. Bu ülkelerde hakim gözüküyor. Sesimde bir sorun var mı arkadaşlar? Tamam. Bana öyle geldi bir anda. Tabii bölünmüşlük var Batı ülkelerinde ve Doğu Avrupa ülkelerinde, geleneksel Rusofobiye sahip ülkelerde tabii ki daha olumsuz algılar yer aldığı belirtilmişti Guardian'ın haberinde. Şimdi bu koşullarda çatışmalar devam ediyor ama sahada bir Ukrayna tarafında yenilgi havası giderek Batı medyasında da artık işlenmeye başladı ama öte yandan da askeri olarak desteklemeye devam ediyorlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray sözcüsü açıklama yaptı ve füze sistemi yeni göndereceğiz. Rusya'ya karşı etkili olacak. Uzun menzilli göndermeyeceğiz. Uzun menzilli olursa Rusya topraklarını çünkü hedef alabiliyor. İşler daha karışabilir kaygıları var. Dün Biden Yeni Zelanda liderini Jacinda Ardern'i ağırladı. Pek çok konuyu konuşmuşlar. İşte iklim değişikliği, okul katliamları vesaire. Dünyada böyle liberal demokrasi bağlamında hep göze çarpan bir lider, kadın lider Jacinda Ardern. Tabii Amerika'nın Hint-Pasifik güvenliğinde konuşmuşlar. O bağlamda Yeni Zelanda olunca doğal olarak Asya turuna çıkmıştı Biden. Çin'le ilgili sivri sözler de etmişti hatırlayalım. Ama Amerika'da asıl problem tabii ki tıpkı Türkiye'de bizim perişan olduğumuz gibi ekonomik kriz, enflasyonun yüksek olması görece olarak durumları daha iyi de olsa 8,5'lar gibi 40 yılın zirvesini yaptı enflasyon hakikaten. Jerome Powell'la Fed Başkanı'yla görüşmüş ve enflasyon beklentisini dizginleme çabalarını ele almış. Bu arada Janet Yellen'ın bir takım açıklamalarını gördüm. Yani ben geçici diyerek yanlış söylemişim falan gibi şeyler söylüyor. Bilmiyoruz bu işler nereye gidecek hakikaten, gıda krizi, enerji krizi. Joe Biden'ın New York Times'a makalesi. Burada başlığı Amerika Ukrayna'da ne yapacak ne yapmayacak uygun görmüş Biden. Rusya'ya zarar vermeyi amaçlamıyor. Şimdi çok kadar sivri, Rusya'da iktidarı devireceğiz, ayakta kalamayacak, Putin iktidarda kalamayacak, çok acı bedeller ödeteceğiz falan. O kadar çok şey söylemişti ki bu makale dikkat çekiyor hakikaten. Aynı fikirde olmasam, eylemlerini rezalet olarak görsem bile işte demeye getiriyor. Onun devrilmesini sağlamaya çalışmayacaktır diyor mesela. Dikkat çekici bir böyle bir ayar yapmış gibi bir izlenim veriyor. Sırf Rusya'ya acı çektirmek için savaşı uzatmak istemiyoruz gibi şeyler söylüyor. Ama tabii gelişmiş silahlar sağlayacağız. Ama çatışmalara doğrudan katılmayacağız. Yaptırımlarda çalışacağız. Gıda krizi müttefiklerle çalışacağız vesaire. Böyle dikkat çekici bir biçimde. Bir yandan böyle Rusya'nın, şimdi Amerika'nın öyle bir savaş anlatısı vardı ki Rusya hemen 2 günde bu operasyonu halledemedi, işte yenildi. Gerçekten Rusya'nın planı o muydu? Elbette işte Kiev'den sonra pek çok tartışma oldu. Ne nasıl yapılıyor şeklinde ama Amerika'nın savaş anlatısı kendisine göre tabii ki yani Rusya'nın icraatına göre değil. Mühleti var mı mesela? Nedir? Nereleri kapsıyor? Bunların hepsi çok belirsiz. Bunlar yok tabii. Bir yandan da Biden sanki böyle mesaj verir gibi bir çeşit çözüm, diplomatik çözümdeki en son dün aktarmıştım size mantıken masada çözülmesi ve belki Ukrayna adına elinin daha güçlü olması sonunda bir müzakere masasını görmesi Amerika'nın eğer oyun değilse bütün bu olup bitenler zaten NATO'nun doğu kanadını da artık iyice yayılması NATO'nun devam ediyor onu da elde etmişler filan. Enteresan bir değişik bir sinyal bakalım yani ama Kremlin'de bu böyle Amerika'dan gelen bu mesajlarının artık bir alıcısı kaldı mı onu hep beraber göreceğiz. Fakat dikkat çekici bir gelişme bugün hemen bu makaleden sonra Rusya'nın Moskova'nın kuzeydoğusunda Ivanova bölgesinde bir tatbikat düzenlemiş olması onu da sahadan bir not olarak aktarayım. Amerika'da bu arada Ruslara ait varlıklara el konulması tartışılıyormuş. Tartışılıyor aslında epey zamandır ama ya şimdi böyle yaparsak insanların yasa dışı bulurlar varlıklar yani kapitalizmin doğasına aykırı sonra güven zedelenir Amerika'ya ve dolara olan falan çok hakikaten çok enteresan Amerikalılar ya her şeyi yapıp ondan sonra bir de böyle tuhaf kaygılar da taşıyabiliyorlar. Rusya ordusu Kuzey Kutbu'ndaki askeri birlikleri arttırma yönünde Kuzey Filosu'ndan bir açıklama geldi. Tabii İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği bağlamında pek çok tartışma varken dikkat çekici bir not bu da. Danimarka Avrupa Birliği'nin içerisinde bir ülke ama savunma işbirliğine şerhi var katılmıyordu. Onlar referandum düzenlemeye karar vermişler 30 yıldır ilk defa gündeme geliyor. Tabii Rusya'nın operasyonunu gerekçe gösteriyorlar. Danimarkalılar en son 2015'te AB'nin daha entegre olması ile ilgili referandumda hayır oyu vermişlerdi. Hiç sağları solları belli olmaz ama Başbakan Frederiksen demiş ki sandığa gidin evet oyu verin Avrupa savunmasına biz de katılalım falan gibi bir tavır almış durumda. Ve öyle olacak ama daha İsveç ve Finlandiya'nın üyelik meselesi Türkiye yüzünden sadece Türkiye'de değil Hırvatistan'da Bosna Hersek'teki Hırvatlarla ilgili bir takım koşulları dile getiriyor diyelim. Veto edip etmeyeceğini bilmiyoruz söyledi ama lideri. Biraz karışık bir durum ortaya çıktı. Bir de tabii NATO ile bağlantılı olarak tartışmalar var. Tamam İsveç tamam ama Finlandiya'nın çok uzun bir sınırı var Rusya'yla 1300 kilometre. Zaten bu ülkelerin orduları çok cılız. Katkıları hani bu işin bedeli ve yükü yine Amerika'ya mı kalır gibi bir takım tartışmalar yürütüyorlar. Çin'in bu arada Global Times gazetesinde yine dikkat çekici bir yazı çıkmış, demeç çıkmış daha doğrusu. Şangay Üniversitesi'nden bir uzman Gao Jian diyor ki yani NATO bir çıkarlar laboratuvarına dönüştü. Tabii neden böyle diyor? Çünkü 30 ülke işte İsveç Finlandiya katılırsa olacak 32 ülke herkesin bir de kendi çıkarlarını müzakere etmesi söz konusu oluyor. İttifakın fikir birliğini daha da zayıflatacak diye bir tespit yapmışlar ve bunda istikrarsızlık getireceği görüşü var. Tabii Türkiye kilidi İsveç Başbakanı Magdalena Andersson yine açıklamalar yaptı. Türkiye ile çeşitli düzeylerde devam ediyoruz görüşmelere. Haziran bu ay hızlanacak çünkü ay sonunda zirve var biliyorsunuz. Savunma Bakanı İsveç'in yine Hultqvist o da konuşmuş aynı şekilde. Biz yani ittifaka katılınca barışçı çözümlerden vazgeçiyoruz falan zannedilmesin gibi cümleler de kurmuş. Türkiye ile de diplomatik yoldan çözmeye çalışıyoruz. Yani vetolarını düzeltmeye çalışıyoruz demiş. Deutsche Welle Türkçe de vardı geçen gün. O da enteresandı tabii ki. German Marshall Fund'un başkan yardımcısı Ian Lesser'ın demeci söyleşi yapmış. O da yani bu siyasi dayanışma burada sergilenmeye çalışılıyor. Türkiye'nin bunu zedelemesi çıkarına olmaz. Yani Erdoğan ısrar ediyor ama hatta şöyle demeye getirmiş. Finlandiya ve İsveç'te böyle bu kadar vetodan bahsedilirse 5. maddeye dair şüpheler oluşur demeye getiriyor ve destek alabileceğinin garantisi olmaz. Yani Türkiye NATO'yu çağırırsa NATO gitmeyebilir demeye getirmiş hakikaten. Aba altından sopa olarak görebiliriz bunu. Ve ayrıca da dikkat çekici olan Ankara'nın Amerika ile sorunlarını bu şekilde çözemeyeceğini ve ABD'den de taviz koparamayacağını söylemiş. Bakalım ne olacak hep beraber göreceğiz. Zayıflamış bir NATO Türkiye'ye de zarar verir diyor. Suriye harekatını Amerika'nın onay vermeyeceğini söylüyor. Böyle bir çerçeve çiziyor Ian Lesser, dikkat çekici German Marshall Fonu'nun yetkilisi olduğu için dikkat çekici. Bugün Cumhurbaşkanı TBMM grup toplantısında konuştu. İsveç ve Finlandiya için geri atmadıkları mesajı verdi. Şu ana kadar İsveç, Finlandiya bir şeyler söylüyor ama orada yürüyüşler oluyor vesaire. Önümüze bir belge konulmuş değil, sözlere inanmayız diyor. Bir değişiklik yok. Tabii burada dün konuşmuştuk Engin Solakoğlu ile emekli diplomatımız, TKP Danışma Kurulu üyesi, Yunanistan-Türkiye ilişkilerine dair de mesajlar vermiş. İkili görüşme yapmayacağız diyor. Miçotakis benim için bitmiştir demişti. Artık yapmayacağız. Türkiye ile dans etmeye kalkan yorulur, yolda kalır falan gibi bir söylemler geliştirmiş. Suriye harekatı ile ilgili olarak da Cumhurbaşkanı, Terrifat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Aşama aşama diğer bölgelere aynısını yapacağız. Bakalım kimler destek verecek. Bu biraz iç politika gibi geldi bana. Terrifat ve Münbiç'te hem Suriye ordusu var hem Rusya var. Yani enteresan ifadeler kullanmış Cumhurbaşkanı. Evet, şimdi Putin'in Türkiye ziyaretinin tarihi yine sormuşlar Dmitri Peskov'a. O da henüz belirlenmedi. Diplomatik kanallardan bakılacak demiş. Sergey Lavrov'un 8 Haziran'da özellikle gıda kriziyle ilgili Türkiye'ye gelmesi bekleniyor ama onu belirtelim. Ve Almanya birazdan konuşacağız da Osman Çutsay'la birlikte değerlendirmelerini alacağız ama Almanya şansölyesi Olaf Scholz en son Almanya-NATO ortak yapımı IRIS-T hava savunma sistemleri ve radar sistemlerini Ukrayna'ya vereceklerini söyledi. Yalnız bu açıklamayı yaptıktan sonra birden anlaşıldı ki Alman ordusunun elinde yok bunlarda. Özel işte savunma şirketleri verecek. Bilemiyorum, çıkmaz ayın son çarşambası mı olacak? Ukraynalılar şikayet ediyorlar. Bize hala söz verdiğiniz şeyleri vermediniz diyorlar. Scholz tabii bir yandan Almanya içerisinde Avrupa'nın en büyük ordusu olacak Bundeswehr diye bir çıkış yaptı bu hafta. Bu dikkat çekici 100 milyar euroluk bir pakette Almanya silahlı kuvvetlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Bunu açıkça dile getirdi Scholz zaten. Ama tabii ekonomik durum, enerji fiyatlarında artış, enflasyondaki artış Almanya'da en önemli konulardan bir tanesi. Arka arkaya işte vatandaşlar mesela indirimli tren bileti, efendim başka şeyler de yapıyorlar. İşte fazla hız yapılmasın otoyollarda filan böyle öneriler getiriyorlar Almanya'da. Enteresan bir durum olduğunu belirtelim burada da. Bir yandan da Almanya dışişleri Çin'e, Annalena Baerbock, Yeşiller'den, Yeşiller Partisi'ne Alman Dışişleri Bakanı. Geçen hafta Birleşmiş Milletler'in İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michel Bachelet Çin'i ziyaret etmişti. Sincan'daki durum malum, Batı dünyasından eleştiriler var Çin'e. Kadın çok da böyle acayip hani Batı'nın beklentisini karşılayacak bir izlenim edinmemiş gibi gözüküyor. Alman dışişleri çok öfkelenmiş. Nasıl olabilir böyle bir şey demiş. Hayal kırıklığına uğramışlar Çin ziyaretinden. Bakalım raporlama nasıl olacak tabii onu da göreceğiz ama şöyle ifadeler kullanıyorlar. İnsan hakları devletlerin iç işleri kapsamına girmiyor. O ülke sınırlarındaki duvarlar geçerli değil. Yani Almanya her şeye karışabilir. Türkiye'de olup bitenlere, Rusya'da. Tabii bunun yerine göre değişiyor biliyorsunuz. Yani biraz ABD'deki insan hakları ihlallerine çok fazla karıştığını görmüyoruz Almanya'nın. Halbuki çok ciddi bir polis şiddetinden bahsediliyor. Siyahlara yönelik, işte Latinlere yönelik vesaire, Müslümanlara yönelik. Böyle bir durum. Zaten en son Çin'in yatırım garantisi talebini Volkswagen'le ilgili reddetmişti Alman hükümeti. Böyle Çin'e karşı da bir çıkışı var Almanya'nın. Ama artık Almanya Avrupa'nın en güçlü ordusu olacağına göre Scholz'un ifadesiyle böyle şeyler belki normal karşılamak gerekiyor. Efendim Yunanistan'da tartışmalar var. Syriza partisi özellikle Sovyet döneminden kalma silahların, zırhlı araçlar falan Yunan hükümetinin bunları göndermesine karşı çıkmış. Alman şansölyesinin bunu gündeme getirmesi akıl almaz diye açıklama yapmışlar. Yunanistan böyle protestolar yapıyor ama tabii Miçotakis hükümeti Amerikan sömürgesi haline getirecek neredeyse Yunanistan'ı. Eski Savunma Bakan Yardımcısı Kostas Isihos'un da Yunanistan'ın açıklamaları var. Akdeniz'in Guantanamo'su yapıyorlar ABD yüzünden ülkemizi muz cumhuriyeti haline getiriyorlar diye Yunanistan'da da sıcak tartışmalar var. Amerika ile yapılan savunma anlaşması sonrası ve tabii ki Ukrayna krizi sonrasında. Evet, AB Liderler Zirvesi sonrası durumu aktarmıştım size. Petrol ambargosu hikayesi, Rusya'dan deniz yoluyla petrol ambargosunu bu yıl sonuna kadar %90'a yakın azaltacaklar. Hedef bu. Tabii mecburen istisnalar ortaya koymak durumunda kaldılar. Bugün Dmitri Peskov'un açıklamaları var. Rus petrolüne ambargo koymak tüm küresel enerji piyasasını engelleyecek, alt üst edecek, etkileyecek diyor. 120 dolar falan galiba petrol. Artık bakamıyorum da benzine Türkiye'de her gün zam geliyor. Feci durumdayız. Bu otobanlar Almanya ile ilgili Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un açıklamasıymış. Adını unutmuştum. Almanya petrol tüketimini azaltmak için otobanlarda hız sınırlamasına gitsin diye bir teklif getirmiş. Böyle manidar. Gerçi ben artık 40'la gitmeye başladım yollarda. Daha hızlı gitmek mümkün değil. Mümkünse arabayı kullanmayıp yani kullanacağınız zaman da 30-40'la falan giderseniz bir idare etme şansınız olabilir. Türkiye'de ne kadar bu da etki eder ondan emin değilim. Efendim, Macron'un açıklamaları, Rusya'ya doğal gaz ambargosu Ukrayna'daki durumun gelişimine bağlı. Yani biz artık bir Rusya ile müzakere mi etsek acaba belli bir aşamadan sonra tarzı gözüküyor ama bu ambargoyu bu sene uygulayacaklar, hepimiz de yaşayacağız. Bu arada bunlar ambargo uyguluyorlar ama yani BM ambargosu değil bu. Ülkelerin uygulama konusunda kimse bir bağlayıcı bir şey yok ama etkilerini hepimiz çekiyoruz tabii, öyle bir sıkıntı var. Bulgaristan'da Başbakan Kiril Petkov demiş ki ambargo bizi çok etkiliyor. 2024 sonuna kadar biz kullanmaya devam edeceğiz. Oh neyse ki yani 2025'e kadar kullanacaklar. Kim öyle kim kala yani bu arada diye düşünmek lazım. İtalya bu arada şimdi denize erişimi olmayan ülkeler için daha sıkıntılı bir durum. Boru hatlarından alamazlarsa nasıl alacaklar? Deniz yoluyla gitmezse falan. İtalya'da ithalat yasağı kararına rağmen petrol şeyi arttırmışlar, alımını arttırmışlar. Çok enteresan. Özel askeri operasyon öncesindeki seviyenin 4 katı 400 bin varil almış günde. Mayıs ayında. Daha yeni yani bu. Bunlara hazırlanırken oluyor falan. Danimarka'ya, Hollanda'ya gaz akışını Gazprom kesmişti. Bir Alman Uniper şirketinin ruble karşılığı alım yaptığı yolunda haberler var, onu aktarayım. Şimdi tabii bütün bunların Rusya'da etkileri olacak kaçınılmaz olarak ve Bloomberg yıllık 22 milyar doları bulacağını söylüyor kayıplarının. Ama tabii bu şey yani elinde kalır ve satamazsa, başka petrol almak isteyenler de var. Hindistan, Asya, Çin filan. Yani dolayısıyla bu 22 milyarlık zarar hakikaten böyle kati bir zarar mı? Orası tartışmalı. Öyle söylemek gerekiyor. Nitekim yine Bloomberg'de ruble ve yuan arasında yani Rusya ve Çin paraları arasında işlemler 24 Şubat operasyonun resmi başlangıç tarihinden sonra %1067 oranında artmış efendim. Tamamen dolardan çıkmaya çalışıyorlar. Buna vesile hale getirmeye çalışıyorlar ve bayağı da bir başarı bu. %1067 hiç fena bir oran değil doğrusu söylemek gerekirse. Tabii dolarla ruble işlemleri en düşük seviyeye gerilemiş vaziyette. Sergey Lavrov, Rusya-Çin yeni dönemde işbirliği konferansında konuşmuş ve Rusya'ya karşı hibrit savaş açtılar. Çin ve Rusya işbirliğinde bu yeni fırsatlar ortaya çıkartacak. Kendi para birimlerini yani dolar ve euroyu bir şantaj aracı haline getirdiler demiş. Çin diline atıf yapmış. Çince biliyordu yanılmıyorsam Lavrov. Kriz kelimesi tehlike ve fırsat gibi sözcüklerle örtüşen bir kelime Çince'de diyor. Ve yeni fırsatlar açıyor bu iş diyor. Bu arada Amerika'nın Tayvan politikasıyla ilgili ben geçen hafta konuşmuştuk da iki konuğumla. Aktarmıştım size gelişmeleri. Çinliler Tayvan yakınlarında muharebeye hazırlık devriyeleri düzenlemeye başlamışlar. Ordudan da Amerikalılar tek Çin politikasına sahip çıkıyoruz diyorlar ama tam tersi eylemler yapıyorlar. Biz buradayız hazırız diye mesajlar veriyorlar. Böyle Asya'da da böyle bir durum var. Evet, bugün Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İmran Han'ı devirdikten sonra iç dış ortaklığında Türkiye ziyareti var. Onu aktarmış olayım size. Taliban'ın geçici hükümeti sözcüsü Bilal Kerimi açıklama yapmış. Afganistan'da bu uyuşturucu ekimini yasaklayacaklar. Haşhaş yasakladılar zaten de işte haşhaş tarlalarını ortadan kaldıracaklar. Bir dizi konuda konuşmuş kendisi. Kızların ne zaman okula başlayacağı daha belli değilmiş. İşte bakınız Amerika'nın ve NATO'nun 20 yıllık macerasından sonra ortaya çıkan tablo bu tabii. Enteresan bir başlık tabii. Askere alım, kadınları da askere alabiliriz. Hiçbir haklarını vermeyip sonra bir de asker olarak kullanacaklar. Enteresan bir girişim. Tabii Asya'nın ortasında bir Talibanistan kurulduğu için jeopolitik etkilerini herkes dikkate almak durumunda kalıyor. Amerikalılar bıraktılar, çekildiler her zaman yaptıkları gibi. Efendim göçmen meselesinde artık denizlerde yeniden görüyoruz. Her yerden haber geliyor. Kara sınırından özellikle Yunanistan'da duvar giderek duvar örülmesi yoğunlaşırken Muğla açıklarında Datça Bodrum'da 40 göçmeni kurtarmış sahil güvenlik vesaire derken Türkiye'de tabii Yunanistan'la tekrardan bir sıkıntı haline dönüşecek mi diye bakıyoruz ama dünyada da öyle çözümler buluyorlar ki ben aktarmıştım size Britanya Ruanda ile anlaşma yapmıştı. Şimdi o 14 Haziran'da devreye giriyor. Kendilerine gelen denizden geçen ki 28 bin insandan bahsediyorlar. Bu yılbaşından bu yana yanılmıyorsam rakam. Geçen seneki rakam onları Ruanda'ya gönderiyorlar. Priti Patel bu işin öncüsüydü. Tabii insan hakları örgütleri çok sert eleştirilerde bulundular ama Britanyalılar bu durumu çok da iplemiyorlar. Ruanda'da bekletecekler, koşullarına bakacaklar, seçecekler hikayesi. Türkiye'yi de ABD'nin BM daimi temsilcisi Linda Thomas Greenfield ziyaret edecek. Tam tarih vermemişler ama 1-2 Haziran'da iniyor. O da Anadolu Ajansı muhabirine konuşmuş. Suriye sınırına gideceğim, Türk yetkililerle son durumu konuşacağım. Açık kalması gerekiyor sınırın, sadece bizim değil Rusya'nın da çıkarına. Orada sınır kapısından yardım ulaştırayım derken silahlı gruplara silah geçirilmesi gibi tartışmalar geçmişte olmuştu, aktarmıştım size. Fakat söyleme enteresan tabii, sınır kapısı kapanırsa Suriyeliler aç kalır. Kimse bunu görmek istemez. Bu sınırı açık tutmaya, başarıya odaklandım demiş. Bakınız bizim sınırlarımızla ilgili Linda Thomas Greenfield böyle konuşuyor. Başarıya odaklanmış. Sınırı kapatmanın hiçbir haklı gerekçesi olamaz demiş. O zaman Meksika sınırını niye kapatıyor Amerikalılar diye sormak lazım kendisine tabii. Bu da enteresan bir durum. Evet, son birkaç notum arkadaşlar konumuzu bağlayabiliriz yavaş yavaş. İsrail'de, İsrail'in Kıbrıs'la tatbikatı var, ortak tatbikatı var. Bunu Orta Doğu'dan aktarayım. Bir de yangınlar maalesef hava sıcaklıkları ile ilgili. Dalaman'da, İzmir'de gördüm. Meksika'da Agata kasırgası var dünyada. Umarım bu yaz geçen yaz olduğu gibi yangın haberleri vermeyiz. Hele bölgemizden Meksika'daki kasırgada ölü sayısı ona yükselmiş bu arada. Ortalık birbirine girmiş gözüküyor. Şangay'da 2 aydır karantina uygulanıyordu. Tedarik zincirlerini her şeyi etkiliyordu. Son vermişler, sona ermiş nihayet. Düşük risk grubundaki bölgelere kaydırmışlar. Onu belirteyim. Türkiye'de Türkiye'ye girişlerde COVID-19 testinin sonucu aranmayacağı açıklandı artık bugünden itibaren. Maymun çiçeği diye bir ara tutturuldu. Afrika'da da 1400 vaka tespit edilmiş. Ufak ufak ülkelerde çıkıyor ama yani COVID'le kıyaslanacak bir şey değil diye de altını çiziyorlar, vurguluyorlar. Diyelim efendim ve programın ikinci yarısına geçelim. Telefon hattımızın diğer ucunda gazeteci yazar, Yeni Posta yazarı Osman Çutsay var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Osman Bey. Şimdi gündemi aktarmaya çalıştım. Tabii Ukrayna harekatı, onun küresel yankılarını konuşuyoruz sürekli olarak. Oradan bütün notlar birikiyor. Almanya ya sizinle herhalde bir ayı aştı, bir ayı geçti konuşmayalı. Olaf Scholz hükümeti ısrarlı bir biçimde Ukrayna'ya destek veriyor, askeri destek veriyor. Ama bir takım sıkıntılar da çıkıyor. İşte en son NATO Alman yapımı IRIS'te hava savunma sistemleri göndereceğiz dediler ama yokmuş Alman ordusunda. Üretilmesi gerekecek. Hakikaten sıkıntılı durumlar. Şimdi bir yandan da bütün Ukrayna silah deposuna çevrildi ama sahada da bunun çok karşılığı da çıkartılamıyor, öyle gözüküyor. Fakat Avrupa'ya etkileri başka bir hale geldi. Bu hafta çok dikkat çekici. Tabii geleneksel olarak Almanya'nın askeri anlamda güçlenmesi bir şekilde endişeyle ifade edilir. Olaf Scholz yakında Bundeswehr, Avrupa'nın, NATO'nun en güçlü ordusu haline gelecek diye bir açıklama yaptı Avrupa'da NATO'nun. Bunun bir yankısı oldu mu diye soracağım. Çünkü Deutsche Welle'de doğru düzgün bir haber de göremedim öncelikle. Neden böyle bir şeye, sadece Ukrayna krizinin yankısı mı? Almanya'da bu tartışılıyor mu?
Deutsche Welle dahil ana akımda böyle bir şey göremeyiz. Yani onlar tamamen artık bu operasyonun ya da bu harekatın parçası konumundalar. Hı. Ama bu açıklama gerçekten de Olaf Scholz şey dedi. Biz Avrupa'daki en büyük konvansiyonel NATO ordusunu oluşturacağız dedi. Şu anda parlamentoda, yani şu dakikalarda biraz önce bir kavga da çıktı aralarında Scholz'la Hristiyan Demokratların başkanı Merz arasında. Bu 100 milyon avroluk büyük yükleme tartışılıyor ve muhtemelen o karar çıkacak. Şimdi mesele şu, bu böyle giderse benim de Sipri sayılarına bakarak geçmişte yaptığım bir araştırmada bunlar dünyanın üçüncü, dördüncü büyük gücü, askeri gücü halini alır Almanya. İyi de bu nasıl bir şey? Şimdi bu biraz önce sordunuz, dediniz yani bu bir yankıya yol açmaz mı? Açmadı. Problem şu, bugün ama tek tük aydın diyebileceğimiz, çünkü Almanya'da aydınlar var. Sesleri kısılsa da aydınlar var. Bunlara biz yavaş yavaş ulaşmaya başlıyoruz ve onların dedikleri de çıkmaya başlıyor. Biraz önce bu eğer 100 milyar avroluk karar çıkarsa ve bunun ötesinde NATO'ya her yıl %2 gayri safi yurt içi hasılanın %2'si oranında bir askeri yükleme yapılırsa, Almanya'daki yıllardır bu %1.4 falan da Angela Merkel bunları engelledi denir. Bu yeni bir noktaya geldiğimizi gösterecek. Yani bir askeri sıçramanın içinde mi olacağız? Ama şu anda parlamentoda çıkan kavgalar da ilginç. Yani Friedrich Merz, Hristiyan Demokratların başkanı, diyor ki, mealen söyleyeyim ve birazcık amiyane tabirle, kardeşim söyleyin, kaç tane silahı nereye teslim ettiniz? Ortada bir bilmece var. Yani Olaf Scholz sürekli, bugün de söyledi zaten, bu Mars 2'leri vereceğiz dedi. Sürekli hükümet kanalından evet verilecek, ana akım medyada evet silahlar gidiyor, gidecek falan açıklamaları var. Fakat sahada bazı açıklar var. Şimdi o zaman sizin de bildiğiniz bir şey, arka planda başka pazarlıklar mı dönüyor? Yoksa bu Almanya'nın bu yükselişi, hani bu militarist çıkış, özellikle de yeşillerin artık korkunç birer militarist makineye dönüşmesi, robota dönüşmesi, bu Almanya'yı nereye götürür? Gelmek istediğim nokta 1914 yılındaki SPD'nin Avrupa'nın felaketine başlatan, Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan adımıydı. SPD 1914 Ağustos'unda savaş kredilerine evet dedi ve Avrupa yıkıma gitti. Şimdi bugün tek tük bazı aydın çevrelerde, yahu biz ikinci bir savaş kredileri skandalı mı yaşıyoruz noktasındalar. Almanya gerçekten ne yaptığını biliyor mu bilmiyor mu bilmiyoruz. Ama parlamentodaki biraz önce Scholz'la Friedrich Merz arasındaki bu çekişme, sürtüşme, yani Merz'in açık bir biçimde aslında sizin gibi, bir de bizim gibi soru sormayı önemseyen insanlara bir soru sorduruyor. Ya iyi de burada bir şey var. Burada dışarıya yansıtılmayan bir kavga var. Merz neden böyle bir soru sorar? Yani şey de söyledi Merz. Kardeşim siz istiyor musunuz bu işte Ukrayna Avrupa Birliği'ne üye olsun mu? Hani onun arkasından NATO da gelecek. Açıkça bir tavır al diyor Scholz'a. Demek ki arka planda bazı kavgalar sürüyor ve birileri ayak sürüyor. Nasıl sürmesin? Daha önce bir başkaları, gerçekten aydın bazı insanlar ve politikacılar dediler, ya bu Amerikan çıkışı Ukrayna'daki ve bu Avrupa'ya, biliyorsunuz dün de ve bugün de açıklamalar yaptılar, en son füze sistemlerini gönderecekler ve en ince ayrıntıya kadar vurabilecek sistemlermiş bunlar. Avrupa'yı yangın yerine, ya bu dağıtacaklar bunlar. Ve yine birkaç hafta önce de Oscar Lafontaine söylemişti zaten, Amerika'nın bu çıkışı Alman endüstrisini yerle bir eder diyor. Bu kadar basit yani.
Bu tartışılmıyor mu hiç? Yani çünkü işte enflasyon rakamları açıklanıyor. İşte hakikaten Almanya'da görülmüş şeyler. Biz Türkiye'de, biz de aslında alıştık diyeceğim ama bu kadarını uzun süredir Türkiye'de görmüyorduk. Ama Almanlar bir de dikkat ederler böyle şeylere. Hiç mi konuşulmuyor bu bağlamda bir tartışma? Oscar Lafontaine mesela daha çok konuşulması gerekmez mi çıkışlarını? Ben de okumuştum dediklerini aktarmıştım hatta.
Tabii. Tabii yani bunların yapılması gerekir. Ama son bir haftada, yani son bir hafta 10 gün içinde Almanya'daki rüzgarların eskisi gibi esmemeye başladığını söyleyebiliriz. Biraz dikkatli bir ifade kullanmak istiyorum. Çünkü ana akım medyadan milletin ya bir dakika ya siz bize bir sürü şey yutturmaya çalışıyorsunuz ama bu işler böyle değil galiba. Ya bir de siz bu adamların, bu adamlar dediğim Sputnik, işte Russia Today, bunları da yasakladınız. Buradan kimse giremiyor. Zaten başka kanallar açtıkları zaman o kanallar da hemen kapatılıyor onlara ulaşmanın. Ya bu tuhaf bir şey, siz bizden bir şey mi saklıyorsunuz demeye başladılar. Bugün birileri var, evet, yavaş yavaş. Yani şeyin çıkışı çok etkili oldu. Politikadan artık çekildiğini, yani aktif politikadan çekildiğini söylemesine rağmen Oscar Lafontaine ve eşi Zara Wagenknecht bugün, galiba dün ama bugün 3500 imzalı bir sol parti içinde şu anda o yıkımın tam önünde, yani bir dönemin DSP'sine benziyor. %1'lerde falan sürünmeye başladı. Ama bir anda onun içinden bir bildiri çıktı. Biz popüler sol istiyoruz diye biraz Fransa'ya bakıyorlar galiba. Fransa'daki seçimlerdeki sol çıkış ne olacak diye. Bir şeyler olmaya başladı ve hava birazcık dönmeye başladı. Yani bu ana akımdan, yani milletin, millet gına getirdi. Bu ne oluyor? Bu da bir şeyler oluyor diye. Seyredeyim sonra onu ekleyeyim. Şu anda henüz kavga çıkmadı ama %1.8 bu yılın ilk çeyreğinde halkın, özellikle de yoksul halkın reel ücretlerinde, reel gelirlerinde %1.2'ye varan bir gerileme yaşandı. Bunu açıkça açıklamak zorunda kaldılar. Çünkü %8'e varan bir enflasyon oranı var. Nominal gelirler %4, bu toplu sözleşmeler falan yapıldı. Bunlarda %4'lük bir artış kaydedildi. Hatta ya çok falan dediler. Ama aradaki farka baktığınız zaman, sepetleri farklı alırsanız, %2'ye varan bir reel gelir düşüşü var. Bu yine bugün Almanya'nın bütün büyük şehirlerinde ve bölgelerinde 9 euro verirseniz bir bilet alıyorsunuz ve onunla dolaşabiliyorsunuz. Bu yoksul halka verilmiş bir tür tuhaf bir hediye birdenbire. Tuhaf şeyler oluyor Almanya'da, çok tuhaf şeyler oluyor ama en tuhafı herhalde yeşiller gibi, adı yeşil ama şimdi artık askeri haki yeşil savaş robotlarına dönmüş bir takım adamların Almanya'nın kaderini eline almaya başlamasıdır ve bunlar hani klasik sağcılardan daha tehlikeli. Bunların arasında Cem Özdemir de var.
Evet. Tuhaf. Peki, evet. Peki bir de Çin'e de şimdi enteresan bir biçimde olmadık yerde, hem Ursula von der Leyen, o da Almanya'dan çıkma sonuçta, o da AB adına Çin'e çıkıştı. Almanya Dışişleri Annalena Baerbock'un liderliğinde Çin'e yönelik sert tepkiler. Şimdi Çin de önemli bir ortağı Almanya'nın. Yani oradan da sanki sadece Rusya değil, burada başka tarz bir yönelim. Yani ABD ile bağlantılı düşünmek lazım ama
tamamen.
Yani tamamen bir yandan da mesela New York Times'ta Biden'ın makalesi çıktı. Ben aktardım demin dinleyicilerimize, izleyicilerimize. Bir sanki Amerikalılar bir kalibre ediyorlar gibi. Yani bu iş Rusya ile doğrudan bir savaşa dönüşmesin diye. Yani onlar da mı hiç tartışılmıyor Almanya kamuoyunda? Yani bu ABD aradan böyle sıyrılıp çıkarsa biz cepheden karşı karşıya kalacağız şeyi de mi yok? Bir de Çin'i ekliyoruz gibi.
Tabii yani bunlar şu anda yok. Kamuoyunda bir tuhaf bir şeyin karşısındaki tavşanlar gibi. Yani birdenbire projektörün karşısında kalmış gecenin karanlığında tavşanlar gibi bir halk, kamuoyu henüz daha bakıyor ama yavaş yavaş son bir hafta 10 günde bu şeyler, ya bir dakika, bazı soru işaretleri çıkmaya başladı. Bu dediğiniz doğru. Çünkü Almanya'nın özellikle Rusya ve Çin'de çok ciddi yatırımları vardı ve çok ciddi ilişkileri vardı. Şimdi zaten Amerikan çıkışı Almanya'daki üretim maliyetlerini yükseltti. Peki ama başka bir şey daha var. Bu askeri yatırımlarla acaba bunu dengeleyebilirler mi? Bu çok ciddi bir sorun. Çünkü o pek olacak gibi görünmüyor. Gerçi bu 100 milyarlar falan var. Yani şunu söylemek istiyorum. Çok ciddi bir ekonomik darbeyle karşı karşıyalar aslında. Ve bunun işaretlerini bu 100 milyarlık bu savunma, sözde savunma yatırımıyla ya da harcamalarıyla giderecek gibi görünüyorlar. Olur mu? Şimdi bunun şeylerin, reel ücretlerin düştüğünü söyledik. Bu sosyal barışın ciddi biçimde zaman içinde sarsılmaya başlayacağına bir işarettir. Ama üretimle ilgili bir başka yüzü daha var. Üretimde iş gücü maliyetleri düşüyor. Tamam, üretimdeki iş gücü maliyetleri düşer ama bu sefer de pazarlar kapanıyor. Yani Rusya ve Çin çok önemli iki pazar. Önceki gün Mısır'da Siemens tarihinin en büyük iş bağlantısını sağladı. 8 milyar avroyu aşkın bir bu tren yol şeylerini bağlantısını, demiryolları bağlantısını tümüyle üstlendi. Yani ve bu arada Senegal'de falan pazar aramaya başladı şu an. Evet. Ama
ayrıca LNG de arıyorlar galiba. Yani şimdi bu petrol tabii, ve doğalgaz işinin yankıları olacak tabii.
Ama bu bir şey, bir adım sonrasına da bakmamızı gerektiriyor. İyi de kardeşim, buğdayı ne yapacaksınız?
İşte gıda hikayesi.
Şimdi mesela bu gıda sorunu, bu çok ciddi bir sorun. Çünkü bu özellikle yoksulları, yani alt gelir gruplarını vuruyor. Şimdi bu sosyal barışın tehlikeye düşmesi demektir. Bu nereden, buraya nereden girecekler ve nereden, nasıl çıkacaklar buradan bilmiyorum ama şunu yavaş yavaş halk öğrenmeye başladı. Ukrayna'nın etrafındaki ablukayı keselim. Burada tekrar ediyorum, bu yeşillerin muhtemelen eğer böyle giderse ve Avrupa bir yıkıma giderse bunların bütün yöneticileri askeri uluslararası mahkemelerde yargılanacak. Robert Habeck şu anda Olaf Scholz'un yardımcısı, yani başbakan yardımcısı konumunda açıklaması yaptı. Baerbock'un hani Madeleine Albright'a biz onun omuzlarında yükseliyoruz demişti. Aynı şekilde öyle sert, çok acımasız, biliyoruz Albright'ın evet 1,5 milyon ölü değerdi yaptığımıza Irak'ta demişti. Robert Habeck de ya tamam 100 bin kişi ölür ama biz bu ablukayı kaldıramayız diyor. Oysa Putin ya da Moskova diyordu ki yani biz bu ablukayı kaldırırız ancak siz bizim üzerimizdeki yaptırımları da kaldırın. Yani biz buğdayımızı da çıkartabilelim. Buna hiç değinmeden Habeck açıkça skandal bir açıklama yaptı ve yani 100 bin kişiyi de riske atarız mealinde ve bu yaptırımlardan vazgeçmeyiz. Yani insanların ölümlerini, ya bunu böyle bir sertlik politikasını izleyenlerden biri de Cem Özdemir, Tarım Bakanı. Yani bu çok trajik bir noktaya gidiyoruz. Yani tuhaf, bunlar böyle bir gericilik tanımamıştı herhalde Avrupa, şimdi tanımış olduk.
Evet tabii. Orada yalnız tabii yani Ukrayna'nın kendi limanlarının bayınlaması, efendim gemileri rehin alması falan, onlar konuşulmuyordur zaten muhtemelen.
Hayır.
Bir de tabii ki pandemiden bu yana gıda krizinin katlanmak 3 aydır 3 aylık mesele de değil tabii ki. Onlar konuşulmuyordur zaten herhalde.
Hayır. Ana akım medyada yalnız hava yavaş yavaş değişiyor. Çünkü açlık ve Avrupa biliyorsunuz sosyal mücadelelerin büyük doğum yerlerinden biridir. Yani burada bu şimdi dün ve önceki gün unutulan bir şey yaşanmaya başlandı Avrupa'da. Fransa'da ve Belçika'da grevler yaşamaya başladık. Henüz daha büyük değil ama iki günlük. Bugün devam ediyor Fransa'daki sosyal hizmetlerle ilgili sokağa çıkıyor insanlar. Bu bir yerden sonra bu sosyal barışı devam ettiremezler. Yani bu işin sonu kötü. Dediğim gibi yani Alman sanayisi, Scholz'un bu ayak sürümesini biz birçok şeye bağlayabiliriz ama onun sosyal demokratlığına ya da demokratlığına ya da insanseverliğine bağlayamayız. Şuraya bağlayabiliriz bence. Sermayenin önemli bir kesimi, ki Avrupa'nın hegemon sermayesidir Alman sermayesi, ayak diremeye başladı. Eğer dedi siz bu işleri daha fazla da ilerletirseniz ve bu iş bize de orada sıçramaya başlarsa biz üretim yapamaz hale geliriz. Şu anda bile mesela büyük enerji şirketleri dev kazançlar elde ettiler. Onlarla ilgili vergiler konuşuluyor. Yani denge vergileri yapabilir miyiz? Evet. Bunların kazanımları çok büyük diye. İtalya ve İngiltere giriyor topu o açıdan. Ama burada kimya, makine imalat sanayi ve diğer bunlarla bağlantılı endüstri kollarında çok ciddi bir enerji girdilerindeki yükseliş nedeniyle üretim tıkanmaları yaşanabilir. Yani bu yaşanacak zaten, o kesin. Onun için La Fontaine dedi ki ya kardeşim bu Amerika bizim endüstriyi vuruyor. Yani benim amiyane tabirle tercüme etme durumunda kalırsam söyleyeceğim şekilde.
Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Hep beraber takip edeceğiz. Başımıza gelen bu kriz başka nerelere evrilebilecek hep beraber anlamaya çalışacağız. Çok teşekkür, sağ olun.
İyi günler, iyi çalışmalar.
Evet, Almanya'ya bağlandık. Osman Çusay'la konuştuk. Hem uygulanan politikaların ekonomik sonuçları hem de siyasi sonuçları. Almanya özelinde geleneksel olarak ordunun bir şekilde başka bir pozisyon alacak olması meselesini değerlendirmeleri, tabii Yeşillerin bu işteki paylarını bize aktardı sevgili Osman Çusay. Namika'dan Lieblingsmensch ile, bir Almanca şarkıyla veda edelim bugün. Yarın görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.
Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. Yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau? Pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt. Darf's erfahren, aber dir vertraue ich's an, weil du's sicher aufbewahrst. Meine Area 51, manchmal drehen wir uns im Kreis. Aus einer Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als 5 Minuten kann ich.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
var. Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta.
Biraz da Fransa seçimi.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.